Matem. İskender Pala. 19. ayrım. Derkenar. Şarkıcıya aşık olan genç. Aşkın sebepleri arasında en inanılmaz olanı belki de rüyada görüp aşık olmaktır. İnsan sevgiliyi rüyada her vakit görür ama rüyada yalnızca bir kez gördüğü birini acaba sevgili der mi? Bunlar olsa olsa Hüsrev ile Şirin, Vamık ile Azra hikayelerinde olur. Gönlün hiç mevcut olmayan birine tutulması sanki hiç gereği olmayan bir şeye geçim sağlamak gibi değil midir? Birisi hiç görmediği ve asla göremeyeceği bir güzeli sevdiğini söylerse herhalde aklından zor olduğunu düşünürler. Ruhu onu telkin ediyormuş, temenni ve arzuları kalbini yönlendiriyormuş. Bunlara inanmazlar. Oysa bir aşık sevgilinin ay mı, güneş mi olduğunu bilemese de, aklının bir oyunu mu, hayalinin bir çılgınlığı mı olduğunu kestiremese de, gözlerine her daim onun görüntüsü girdiği müddetçe aşık değil midir? Aşık olmak için maddi varlık şart mıdır? Allah'ın güzelliğini rüyasında görüp ona aşık olan dervişe inanıyoruz da, neden sevgilisinin hayaliyle özleme tutulan aşığa inanmıyoruz? Eğer ona inanmayacaksak aşk, surete tapmaktan gayrı ne olur ki? O halde insan sevdiği kişiyi karşısında görmeden de onun aşığı olabilir. Sevgili için kaygılanmak da, hayaliyle mest olmak da, geceleri uykusuz kalmak ve seherlerde acı çekmek de hep aşığın sevgiliyi görmeden yaptığı şeylerdir. Bir duvarın arkasında şarkı söyleyen bir kadını işitmek bazen ona tutulmak için yeterlidir. Bazıları buna temelsiz bir bina gözüyle bakabilirler. Ancak aşık o binayı inşa etmekte her zaman çok mahirdir. Zihni görmediği bir varlığın tutkusuyla meşgul olan kişi, düşünceleriyle baş başa kaldığında hayalinden ona şekiller çizer, kıyafetler giydirir, renk ve koku isnat eder, tavır biçer. Sevgili aşığın zihninin içinde yapılır. Aşığın hayal ve bedi düşünceleri sevgilinin güzelliğini artırır. Diyelim sese aşık olan genç sonra o şarkıcıyı bir yerde görse aşkı ya sönecek veya artacaktır. Görme onu yönlendirecektir. İyi de görme yoksa kim bu şarkıcıya aşık olan kişiyi ayıplayabilir ki? Cenneti de ancak tasvirle tanıyor değil miyiz? Onun söylediği şarkılar kulağımızı doldurup kalbimizi ona yönlendirdiğinde genelde aşık onun güzelliğini sesine göre ölçer. Eğer kendisini gördüğünde aşkı artıyorsa şarkıcı da onun sesine denk bir güzellik görmüş demektir. Ama eğer şarkıcının yüzü sesinden daha güzel ise bu aşığı sesten yola çıkarak güzelliği keşfettiği için tebrik etmek gerekmez mi? Cennetin en güzel tasvirleri bile cennetin yanına yaklaşmaktan uzak değiller midir? O halde kainatta görülen bütün güzelliklerin mutlak güzelden bir iz taşıdıkları için güzel olduğunu söyleyen kişi haksız sayılabilir mi? 32. sual. Denizin dibinden bir torba dolusu sır çıkar mı? Topkapı Sarayı'nın nakışlı tavanı altında tam 7 kişiydiler. Bir masanın çevresine birikmiş, parmaklarından hala lif lif olmuş et parçalarını sarktığı, 2 adet kol iskeleti üzerinde dikkat kesilmişlerdi. Vezir İbrahim Paşa sağına Kazasker İshak Efendi'yi, soluna tomruk emirini alarak soruları cevaplamaya hazır bir bekleyişin tedirginliğiyle kıpırdanıyor. Onların yanında 3 hilal cemiyetinin çorbacıbaşı ağası ile kol iskeletin denizden çıkaran kekeme balıkçı duruyordu. Pekala efendi, ne buldun anlat. Sultanın sesinde öfke olduğu seziliyordu. Hekimbaşı eliyle ağzını kapatarak kesik 2 öksürük ile boğazını temizledikten sonra elindeki çubukla işaret ediyor. Teker teker anlatıyordu. Haşmet Mab, Sadrazam Hazretlerinden bir torba içinde gelen kolları teşrihhanede 4 hekim ile birlikte önce temizledik. Kokusunu giderecek mailere yatırdık ve 3 gün boyunca bütün tahlillerimizi yaptık. Bu kollar bir erkeğe ait. 2 ay kadar evvel kesilip denize atılmış. Şu bölgede hasar ziyadecedir. Bu da bize ölmeden evvel uzun süre kelepçeli kaldığını gösterir. Şuradaki liflerin ve sarkan derilerin durumundan işkence gördüğü söylenebilir. Çürüme hızı ve belirtilerinden 40 yaşlarında olduğu anlaşılıyor. Kemiğin şu bölgesindeki darbe izinden yola çıkarak da belki kim olduğu araştırılabilir. Haşmet Mab, izin verirseniz bundan 2 ay evvelki kayıtları yeniden inceleyip kim olduğunu bulmaya çalışalım. Üç Hilal Cemiyeti çorbacısının bu teklifine Kazasker İshak Efendi itiraz etti. Efendimiz, eğer müsaade buyurursanız bizzat ben konuyla ilgilenmek isterim. Hilal Cemiyeti ellerindeki bütün gizli kayıtları bize getirirse biz de adli vakalar ışığında konuyu aydınlatmaya çalışırız. Efendi, sana bundan 6 ay kadar evvel bir vazife verdik. Ne oldu? Sultanın bu azarlaması İshak Efendi'yi kendisinden küçük rütbeli memurlar önünde pek rencide etti. Başını yere eğdirdi. Meseleyi Kazasker Efendi ile arasında mahrem zannederek konuşan sultan, o sırada masanın çevresinde bulunan iki kişinin daha, vezir ile Tomruk Emin'in bu azarlamanın Şehzade Ahmet meselesi yüzünden olduğunu anladıklarını bilmiyordu. Başını bilmezlikle yere eğen Tomruk Emin'i bu azarlamadan dolayı öyle sevindi ki, zihninden geçirmekte olduğu şeytanca fikirleri neredeyse vezire söyleyiverecekti. İçinden mırıldanmakla yetindi. İnşallah bir gün şehzadenin de cesedi gelir bu masaya. Vezir İbrahim Paşa o ana kadar sessiz durmuştu ama bu meseleyi bizzat araştırma konusunda içindeki şiddetli arzuya engel olamadı. Çetrefil konuları aydınlatmak, gizli yapılan işleri bulmak, hele cinayetleri soruşturmak, gizemli alanlarda dolaşmak onun en sevdiği işlerden biriydi. Belki de bu yüzden balıkçı torbayı ilk önce kendisine getirmişti. Söze karışıp balıkçıya sordu. Haliç'in tam neresinde ağınıza takıldı bu torba? Ayvansaray ile Kasımpaşa arasında ortada. Ortada demek. Ortada ya deniz pek sığ veya sizin ağlar bir hayli derine uzansa gerek. Sonra iskeletin serçe parmağını işaretle hekimbaşıya döndü. Üstad, şu parmaktaki morluk yüzük izi midir acaba? Evet efendimiz, kalınca bir mühür yüzüğün izi. Belki de zebercat taşlı bir mühür. Olabilir efendimiz, taşa veya altına kazınmış bir mührün yüzüğü. Ama yüzük yok değil mi? Yok efendimiz. Peki denize kendiliğinden düşmüş olabilir mi? Hayır efendimiz, etler şişmiş, el kesildiğinde yüzük olsaydı şimdi parmağında duruyor olurdu. Balıkçı ağa, söyle bakalım, senin bu yüzükten haberin yok değil mi? Yok efendim, haşa. Vezir sultana dönüp sordu. Hünkârım efendim, müsaade buyurursanız konuyla bizzat ilgileneyim. İyi edersiniz vezir hazretleri, beni tez vakitte kederden azat ediniz. Nasıl oluyor da memleketimde biri insanları öldürüp organlarını parçalıyor ve ben bundan bir haber, döşeğimde rahat rahat uyuyorum. Bugünden tezi yok, size 3 gün mühlet. Derhal şinaverler deniz dibini tarak dubalar gibi araştırıp, bu kollarını, ayaklarını, gövdesini ve başını da getirsinler. Ta ki ben de faillerin başlarını denize dökeyim. Şimdi hepiniz çekilebilirsiniz. 33. Sual. Bilmediklerini ayağının altına alanın başı göğe değer mi? Lale tarhlarının arasına derin çukurlar açmışlar, sonra da kucaklayıp getirdikleri 2 kulaçlık fidanları yemyeşil bahçedeki her çukura birer tane olmak üzere taksim etmişlerdi. Laleler gonca vermeye başlamış, yeşil yaprakları da yerden fırlamıştı. Hafız Çelebi bütün kış bu sene laleler yüz güldürecek Yusuf'um cümlesini diline pelesenk edip durmuştu. Yusuf 6 aya yakındır onun çatısı altında çorbaya kaşık sallarken kendini yeniden baba ocağında hissetmiş, öyle bahtiyar bir dönem geçirmişti. Karlı uzun gecelerde mangalın sıcak küllerinde kestaneler közleyip kabuklarını soyarken, onun okuduğu kitapların satırlarına ve anlattığı hikayelere dikkatle kulak vermiş, hikmetli dünyasından öğrenebildiği kadar çok şey öğrenmişti. Yeni fikirler, didaktik konuşmalar, tarihi olaylar, savaşlar, güzel sözler, dini öğütler. Bütün bunlar arasında sayısız lale öyküsü ve lale üzerine eğitici bilgiler. Lalelerin yüz güldürmesi bahsinde anlattıklarına göre, kışın karlar çok yağarsa baharda laleler boy atar, gür çıkar. Parlak renkler taşırlarmış. Lale soğanları sonbaharda toprağa gömülünce kışın ayazından kendini koruyup donmamak için derinlere doğru yürür, toprağın daha sıcak bölgelerinde demlenirmiş. Bunun için laleyi en az yarım metre kalınlıktaki topraklara dikmek gerekirmiş. Taşlık arazide laleler hem bodur hem cılız olurlarmış. Lale tarhlarının çevresine uzun ömürlü ağaçlar dikmek de onları toprak haşerelerinden temiz tutarmış. Bu bilgiyi bir ay kadar evvel Nevruz'da kendisini ziyaret eden Avusturyalı Frank'ten öğrenmişti. Ve şimdi açtıkları çukurlarda kucaklayıp getirdikleri şimşir fidanları da bu yüzdendi. Hafız Çelebi, bu ağaçlar demişti, ilk fidanı çukura gömerken yaz kış yapraklarını dökmezler Yusuf'um. Gerçi meyve de vermezler, lakin öyle bir kokusu vardır ki Eylül gelince kabuklarını toplayıp kaynatmalıdır, mis gibi. Kaynatılan suyu her yemeğe çeşni, her şerbete ferahlık katar. Bazı deri hastalıklarıyla bulaşıcı illetlere de iyi gelir üstelik. Kokusu muhteşemdir. Yeye onun söylediklerine inanmamaktan değil ama içinden gelerek fidanlardan birinde küçük bir yaprak görüp kopardı ve iki parmağı arasında kırdıktan sonra burnuna götürdü. Aa, annemin kokusu bu. Demek ki annen elbiselerini yıkadığı kazana şimşir suyu damlatıyor veya elbise sandığına yapraklarından koyuyordu. Efendim öyle değil. Annemin küçük bir ıtır şişesi vardı. O şişe böyle kokardı. Altın sarısı mıydı rengi? Evet, nasıl bildiniz? Sözün burasını Hafız Çelebi eliyle bir boş ver işareti yaparak geçiştirdi ve gülümsedi. Yeye, Hafız Çelebi'yi çok sevmiş, onu sahiplenmiş, zaman zaman baba demek bile istemişti. Ama kendisini izleyip öğrenmeye, keşfetmeye, tanımaya ömrünün yetmeyeceğini düşünmeye başlamıştı. Onu kabullendiğinde ilk öğüdü evladım kötü ahlakla şeref olmaz olmuştu. Akıl tamam olduğu vakit söz azalır demişti bir keresinde de. Sözleri gerçekten dinlemeye ve nasihat edinilmeye layıktı. Üstelik de güzel konuşuyordu. Güzel sözlerine eşlik eden güzel tavırları da vardı. Ama ilk defa onu böyle manalı bir şekilde boş ver derken ve muzipçe gülerken görmüştü. Sanki annesinde bir ayıp varmış gibi. Doğrusu bu tavır onurunu da incitmişti. Ama soramadı. Hafız Çelebi hemen bir başka konuya geçmişti. Anlattığına göre şimşir yağını iksir olarak reçete yazan ilk alim, aynı zamanda bir laleci olan Ebu Suud Efendi'ymiş. Ebu Suud Efendi tarihte hep devlet adamlığı ve Şeyhülislamlığı dolayısıyla biliniyormuş. Ama işte Hafız Çelebi, onun çok nadir bulunan bir lale yetiştiricisi olduğunu söylüyordu. İstanbul lalesini ilk defa o yetiştirmiş. Yine dediğine göre Ebu Suud Efendi'den sonra lale yalnızca bir bahçe çiçeği olmaktan çıkmış, çini, kumaş, halı, kilim gibi eşya ile cami, mescit, türbe, medrese, sebil gibi mimari eserlerin duvarlarına tırmanmış. Tıpkı Selçuklular zamanının Konya'sında bulunan taş, maden, tahta, sedef, deri, kumaş üzerindeki lale motifleri gibi. Lale babalık ile evlatlık arasında bütün kış gecelerini dolduran en önemli madde renk, şekil ve ruh olmuştu. Konu lale olunca birisi anlatıyor, diğeri öğreniyor, birisi tarif ediyor, diğeri yapıyordu. Bahar kervanı bütün güzelliği ve haşmetiyle, bütün renk ve ıtırlarıyla kafile kafile toparlanıp İstanbul'a gelmiş, oradan da kağıthaneye, Hafız Çelebi'nin bahçesine konmuş gibiydi. Gün boyunca cam kuyusunun çevresini kireçlemişler, uzun mezarın bakım ve temizliğini yapmışlar, lale bahçesinden ayrık otlarını ayıklamışlar, bitap yorgun akşam için yemek hazırlayacaklardı. O sırada Topaç Yeğe kaç zamandır aklına takılan bir soruyu pat diye soruverdi. Efendim, lale ile bunca haşır neşir iken, hatta her yıl değişik renkte bir lale üretirken, neden bir lale soğanından birden fazla çiçek elde etmeyi denemediniz? Yoksa denediniz de olmadı mı? Hayır oğulcum, hiç denemedim. Evet, lale soğanı her yıl yalnızca bir dal üzerinde bir tek çiçek verir, bu doğrudur. Sanki Allah'ın birliğini temsil etmek ister gibidir. Hatta bu yüzden ikiz lale soğanı da çok nadir bulunur. Özel çabalarla ikiz soğanlar yetiştirilebilir. Öte yandan, şekil itibariyle de bir lale, tevhidin sembolü olan Elif'e benzer. İşte bu yüzden tek soğandan birkaç lale çiçeği elde etmeyi her düşündüğümde Allah'ın birliğine şerik koşacağım vehmine kapıldım ve derhal vazgeçtim. Çünkü Türk yurtlarında lale bu yönüyle adeta kutsallık kazanmış ve Allah'ın varlığını yansıtan özge bir çiçek olarak algılanmış. Güzelliğinin sırrı da buna bağlanmıştır. Güzellerin mücevherat yerine lale takınarak süslenmesi sence anlamlı değil midir? Topaçiye'ye Hafız Çelebi'de gördüğü onca cesur karar ve yeniliklere açık uygulamalar yanında takılıp kaldığı bu lale sembolizmini kabullenemedi. Bunu taşıdığı sağlam imanın bir bağnazlığı olarak kabul etti, sustu. İtirazda bulunmadı. Bir lale soğanından her yıl yeni soğanlar üretme konusunda verdiği bilgileri de hayretle dinledi. Bu sefer de takdir belirtmedi. Lale soğanı baharda çıkarılmaz da toprağın altında bırakılırsa yaz sonunda tıpkı patates gibi 7 veya 8 soğan üretir. Bunlardan en iri olan ile 2-3 tanesi o yıl çiçek verir. Ne kadar çok şey biliyorsunuz efendim. Bilmek mi oğulcuğum? Bilmediklerimi ayağımın altına koysam başım göğe ererdi. Unutma, cehaletten daha dermansız dert yoktur. Gerçi bilgiye hakim olmak mutluluktan çok elem, sevinçten çok keder verir. Ama insan da öğrenerek çoğalır. Sen de zamanla her şeyi öğreneceksin. Öğreneceksin ki hayatı anlayacaksın. Yüce Yaratıcı'yı tanıyacaksın. Ben en çok Ebu Suud Efendi'nin Defteri Lalezarı İstanbul adlı Şüküfenname'de anlattığı İstanbul lalesini öğrenmek ve yeniden üretmek istiyorum. O sırada yeğenin gözü önünde nar çiçeğine yaklaşan bir kızıllık, sivri ve birbirine eşit uzunlukta ince badem yapraklar, her yaprağın ucunda bir ince ve keskin kılıcı andıran ipliğimsi uzantılar, çanağın oturduğu nebati yeşile çalan taç yapraklar, karabağrının tam ortasından yukarıya uzanan sarı tozlu tohum fitiller duruyordu. Derin bir nefes alıp iç geçirirken düşündüğü şey, bugünlerde bahçelerinde bir İstanbul lalesi açma umuduydu. Bahar gelmiş, heyecanı artmıştı. Muhtemelen şu anda Hafız Çelebi de içinden aynı arzuyu geçiriyordu. Gün inmek üzereydi. Şiddetli bir gürültü duydular. Ses kaplumbağaların bulunduğu havuzdan gelmişti. İkisi birden koştular. 34. sual. Bir matem damlasının rengi nasıldır? Kendine geldiğinde canlardan birkaçı ile hücre arkadaşı Selman, alnına ıslak bezler bastırıp yüzünü gül suyu ile ovmaktaydılar. Beşiktaş Mevlevi hanesinde kuşluk zikri bitmiş, kahveler içiliyordu. O sırada bir hekim gelip nabzını tutarak bilmediği dilden bazı sorular sormaya başladı. Gerçi Mevlevi hanede yabancılar hiç eksik olmaz, sema ayinlerini seyretmek üzere Şeyh Efendi'den izin alıp içeriye girerlerdi. Bu Mevlevi hanede insanlar kendilerini ne doğulu ne batılı hissediyordu. Belki doğu ile batı arasında konumlanmış bir mekanda her ikisi birden olmanın hazzını duyuyorlardı. Bu yüzden Boğaziçi sahilinde denize nazır semahanede dervişleri dönerken görmek isteyen yabancı tacirler, maslahat güzarlar, kaptanlar, elçiler, gezginler, ressamlar, İngiliz, İtalyan, Fransız, Hollandalı ve Rus konsoloslar, yerli Yahudiler, Ermeniler, Rumlar birbirlerine yarışıp duruyorlardı. Semahanenin kafesleri ardında daima birkaç dil konuşuluyordu. Öyle ki dönen dervişleri görmek bir tür onur sayılıyor, kışın Galata Mevlevi Hanesi'nin, yazın da Beşiktaş Mevlevi Hanesi'nin zikir günlerinde kazanları çifter çifter kaynıyordu. Nabzını tutmakta olan adam bu yabancılardan biri olmalıydı. Sorduğu soruların üslubu ve ses tonundan hastasının ruhunu okumaya çalıştığını anlamıştı. Tercüman can gelip de anlaşmaya başladıklarında yanılmadığını gördü. Bayılmadan evvel neler düşündüğünü, hayalinde nelerin canlandığını, en çok neye hasret duyduğunu falan soruyordu. Hiç konuşmadı. Hekimin ısrarlarına rağmen hiç konuşmadı ve ta sabaha kadar döşeğinde dönüp durdu. Zihninde binlerce düşünce aynı anda akıyor, hangisinin peşine takılıp sürükleneceğini kestiremiyordu. 19. ayrımın sonu sayfa 201, devamı 20. ayrımda.